Mobilitenin yeni bölümünden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Erdi Özağ.
Ben Mesut Çevik.
Geçtiğimiz hafta mobil dünyada yaşanan gelişmelerle karşınızdayız. İlk haberimiz Samsung cephesinden. Samsung Android Oreo, yani Android 8 güncellemesi alacak telefonlarla ilgili güncel listesini yayınladı. Tabii ki bu liste kademeli olarak zaman zaman büyüyor, zaman zaman küçülüyor vesaire, ama 24 Kasım tarihi itibariyle kullanıcıların destek hattı üzerinden sorduğu sorulara istinaden yayınlanan güncel bir liste var. Bu liste kapsamında Samsung'un Android 8.0 oraya güncellemesi vereceği telefon ve tabletlerin tam bir listesi var. Tabii ki Galaxy S8 ailesi ve üst seviye telefonlar burada bizi şaşırtmıyor, ama örneğin 2016 model Galaxy Note 5 gibi telefonların bu güncellemeyi alacak olması gerçekten güzel. 2 yıllık, genelde hani biz 2 yıldan bahsediyoruz Android destek süresi olarak, ama Samsung o sürenin ötesine geçerek geriye dönük destek verip kullanıcıları sevindirecek gibi, ki zaten Note 5'te tüm onun Note ailesinin, öyle zannediyorum ki, adet anlamında en popüler modeli.
Öyle, ama Note 7 büyük ihtimalle başarısız olmasaydı Note 5 güncelleme alamayabilirdi. Note 7 başarısız olunca Note 5 orada yalnız kaldı ve geçen senenin telefonu gibi gözüküyor şu anda. O yüzden onu güncelleme verdiklerini düşünüyorum. Yoksa öyle çok büyük iyilikler beklememek lazım üreticilerden.
Açıkçası Note 5'in alacak olması güzel.
Evet.
Bu güncelleme alacak olması. Sonucunda Android 8'i pek çok kullanıcı bekliyor. Bugün işte zaman zaman aslında programlarda dile getiriyoruz. Android One'da bile güncellemenin ne zaman geleceği ya da niye geç geldiği konusu hala tartışmaya açıkken, Note 5 tarafında bu güncellemenin verecek olması güzel, ama tabii ki tam olarak ne zaman çıkacağı henüz belli değil. Bu açıdan bakıldığı zaman bir başka dikkat çekici unsursa Samsung 2018'de 2018 model A serisi telefonlarını piyasaya sürecek, ki burada tuhaf olan nokta şu: Android 8.0 güncelleme listesinde 2018 model henüz piyasaya çıkmayan A serisi telefonlar da var. Dolayısıyla bu telefonlar piyasaya Android 7 ile gelecekler. Artık 7.1 olur, 7.1.2 gibi bir ara güncelleme de olabilir. Tam emin değiliz, ama önümüzdeki sene piyasaya çıkacak bazı telefonları da Samsung'un Android 7 ile çıkacakmış. En azından bunu anlamış oluyoruz.
Note 7'nin Fan Edition'ı var. Mesela A serisinde şey enteresan, 2016'da sadece A8, A9 gibi telefonlar var. Gerisini yine vermiyor. Yani ucuz telefonun güncelleme alması gibi bir şeyi göz ardı ediyorlar sürekli
ucuz
olarak.
Ucuz değil aslında ama.
Samsung için ucuz. Yani Samsung'un kategorisine baktığında ortalama değer oluyor. Genel piyasası da çok şey değil. Kullanıcılar memnunlar bayağı, ben baktım. Yani satın alan kullanıcılardan babama aldım, anneme aldım, memnun değilim diyen görmedim o tarafta.
Memnuniyet ayrı bir konu, ama 720p ekranlı A3 gibi telefonun artık 2000 lira seviyesinden çıkartırsan, o tabii orada fiyat performans oranı anlamında çok rekabetçi olmuş. Yani tasarımı güzel. Özellikle A5 ayında kameralar
şey
fena
var,
değil.
Şöyle bir şey var Erdi. Artık ben telefon dünyasında şeyin çok önemli olmadığını düşünüyorum belli bir kategori için. Yani 720p ekran, içinde ne işlemci var, işlemciye göre mi telefon alacağım, ne yapacağım bilmiyor adam. Samsung almak istiyor. Cebinde belli bir miktar parası var. Parasının yettiği Samsung'u gidip satın alıyor. Orada öyle bir deneyim durumu var.
Vallahi
ve
işte,
bu tarafta da kullanıcıların 2016'daki sadece belli telefonlarla yer alması güncellemenin, aslında Note 5'in de dediğim gibi Note 7 sayesinde kotaya girdiğinin bir göstergesi gibi.
Tabii Samsung'dan bahsetmişken Galaxy S9 ve LG G7 için de bir takım rivayetler dönüyor. Bunların aslında son birkaç haftadır ortak noktası Mobil Dünya Kongresi'nden önce ya da Mobil Dünya Kongresi'nden sonra da olabilir bu. Bunları beklemek yerine Ocak ayındaki CES fuarında tanıtılabileceği bu telefonların konuşuluyor. Ama tabii burada şöyle bir durum söz konusu. Daha önceki tecrübelerimiz bize gösteriyor ki böyle bir durum olsaydı çok ciddi bir aslında medya planlaması yapılır bu etkinliklerle ilgili olarak. Genelde çünkü bu tür amiral gemilerini
en kötü dururken, Türkiye'den CES'e adam götürürlerdi. Şu an öyle bir planlama yok.
Belki de götürüyorlardı. Bazen işte Samsung son 2 sene boyunca Note lansmanına sadece gazeteci götürdü. Yani gazetecilerden yani tercih kullandı. Belki de öyle arka tarafta öyle bir...
CES'e adam götürüyorlar zaten. Samsung götürüyor, götürmüyor değil.
Zaten götürüyor ama böylesi büyük bir telefon tanıtımı yapılacaksa bir şekilde kulağımıza gelirdi öncesinde. Çünkü daha büyük, daha kapsamlı etkinlikler yapmaya çalışıyorlar bu telefonları daha geniş kitlelere duyurabilmek anlamında. Böyle bir durum var çünkü piyasada bir takım dengeler değişmeye başladı. İşte bu 18'e 9 ekran oranının yaygınlaşması, rakiplerin piyasaya girmesi, iPhone etkisi var. İşte iPhone ondan sonra piyasada ne olacak ki, Apple'ın tahminleri yüksek satış adetlerini gösteriyor. Ona takılmamak adına piyasaya erken sürme gibi bir takım beklentiler var ama.
Yalnız S8 serisi kullanıcıların memnun olduğu bir seri. Ben Plus kullanıcısına da bakıyorum memnun. S8 zaten bence çok güzel bir telefon. Sadece mesela parmak izi okuyucusu aşağıda olsa daha da güzel olurdu. S8'i ben form faktörü olarak çok seviyorum. S9 için biraz erken aslında ya, duyurmak için. Yani S8'in önünü niye kesecekler ki?
Yani şimdi şöyle bir durum var. Tabii piyasa, yani Ocak ayında fuarda tanıtılsa bile onun piyasaya çıkması muhtemelen Şubat Mart'ı bulur. 3 aşağı 5 yukarı zaten bir seneyi tamamlamış oluyor aslında baktığın zaman.
Öyle bir de şey var. Yani erken duyurduğun an önünü kesiyorsun telefonun.
Tabii kesiyorsun. Ama tabii yeni telefonların fiyatlarının ne olacağını da bilmiyoruz. Bir de öyle bir durum var. Maliyetlerini artacağız konuşuyoruz. Şimdi ekrandan parmak izi tarama, Face ID benzeri teknolojiler, pilin artacağı söyleniyor. Ekran kasa oranının daha da agresifleşeceği söyleniyor.
S9 için en azından ekrandan parmak izi okuma için erken. arkaya alındığı ve ortalandığı konuşuluyor
çift
çok fazla.
Çift kameranın mesela yine geleceği konuşuluyor.
Evet.
Bu tür yenilikler varken muhtemelen S8 Ultra'nın daha pahalı çıkması durumu şu an en azından komponent maliyetleri anlamında görünüyor. Tabi burada Samsung'un durumundan ziyade LG'nin durumu merak konusu. Çünkü G7'nin tanıtılıp tanıtılmaması bir tarafa. Şimdi Galaxy S9'larda nasıl bir tasarım olacağı üç aşağı beş yukarı belli. Ortaya çıkan bir takım konsept görüntüler var. Parmak izi okuyucusunun kameranın altına alacağı ve ön tarafta alt çerçevenin biraz daha tıraşlanacağı konuşuluyor ama LG G7'ye döndüğünüz zaman son 3 sene 4 senede her model farklı bir tasarıma çıktığı için nasıl bir telefon çıkacağı da henüz belli değil. V30'dan değiştirme bir tasarım olabileceği konuşuluyor.
Şimdi V30 var, G7'ye ne gerek var? Net söyleyeyim ben. V30 var mı? Satın alan var mı? Yok, konuşan var mı? O da yok. LG'nin telefon işi Sony'den de beter. En azından Sony konuşuluyor. Yani çerçevesi konuşuluyor. Kullanıcı tarafında Türkiye'ye geldi deniyor. FPS'si yüksek, kamerası konuşuluyor filan. LG artık konuşan kalmadı dikkat edersen. V30 çok güzel bir telefon.
Telefonlar zaten artık yani tanıtıldığında mesela V30 tanıtıldığında ses getirdi yani. YouTube'da, internet ortamında telefonu test etmiş kimi görsem herkes telefon çok iyi,
İyi
çok heyecanlandım.
Ben de çok heyecanlandım.
Kamerası
ama
çok
yok
güzel.
Şu an ortada.
Ya en azından Türkiye'de yok bakıldığı zaman. Amerika'da da hala yani öyle her yerde görebildiğim telefonda evet. Değil. Belki de yeniden yapılanma içerisindeler. Belki de ya da işleri gitmediği için o tarafta eskisi kadar agresif davranamıyorlar. İşte bugün 2 sene önce HTC de yerde vardı. Bugün herhangi bir Teknosa'ya gittiğiniz zaman ilk gördüğün telefon HTC'ydi. Hatta göremiyorsun bile bakıldığı zaman.
Mesela G7 o yüzden ne gerek var?
Ya şimdi şöyle bir durum söz konusu. Şimdi muhtemelen Aralık ayı içerisinde Qualcomm Snapdragon 845 ile ilgili ilk bilgileri paylaşacak gibi görünüyor. Bunlar yine platforma geçen telefonlar olurlar. Buna ek olarak tabii üzerine ne koyar ne koymaz. Çünkü yani yeni platforma en hızlı adapte olma konusu LG'nin çok istediği bir konu olsaydı zaten G6 piyasaya çıktığı zamanda
yani.
Snapdragon 835'e çıkardı. Farklı iddialar dile getirilmiş olsa bile böyle bir gerçek duruyor önümüzde. Snapdragon demişken Qualcomm ile ilgili bir gelişme var. Qualcomm ile Apple arasındaki kavga teknoloji dünyasının en büyük ve en derin kavgası olmaya doğru her geçen gün yeni maddelerle genişlemeye ve büyümeye devam ediyor. Hatta şimdi Qualcomm'dan bahsedeceğiz ama geçtiğimiz hafta içerisinde Apple de bir kontratak yaptı ve Qualcomm'un özellikle güç yönetimiyle ilgili bazı patentlerini çiğnediğini dile getirdi. Fakat bu haberimiz Qualcomm tarafıyla ilgili. Qualcomm diyor ki geçtiğimiz hafta içerisinde yeni başvurusu oldu. Toplam 16 farklı patentini Apple'ın yeniden çiğnediğini ve bunların özellikle iPhone 7, 8 ve iPhone 10'da aktif olarak kullanıldığını izinsiz bir şekilde. Dolayısıyla bu telefonların Amerika satışının engellenmesini talep ettiği de gelen bilgiler arasındaydı. Zaten ITC, Uluslararası Ticaret Komisyonu'na da başvurmuşlar telefonun satışını engellemek için.
Bir sene oldu herhalde bu kavga başlayalı.
Belki daha da eski yani. Hatta
henüz daha yasaklanan bir telefon yok. Ödenen bir para da yok. Haklı bulunan bir taraf da yok. Bakalım nereye gidecek? iPhone'un da aşar bu. iPhone 11'de artık konuşmaya devam ederler herhalde.
Yani
şimdi Amerika için ikisi de çok değerli firmalar.
Evet.
Anladığım kadarıyla en sonunda Trump diyecek ki oturun masaya anlaşın gençler. Bir şekilde anlaşacaklar.
Şimdi orada tabii Qualcomm'un endişesini belli bir noktadan sonra anlamak mümkün. Sonucunda Qualcomm aynı zamanda hani işlemci vermese bile modem veriyor bu firmalara. Bugün Apple hala büyük oranda Qualcomm modem kullanıyor. Evet. Küçük oranda da Intel'in bir takım modem alternatiflerini kullanmıyor değil. Ama şimdi bir ya da iki sene içerisinde yavaş yavaş 5G uyumlu cihazları görmeye başlıyor.
Orada Qualcomm orada, yok.
Ya Qualcomm'da bir çalışması var. Evet. Intel'in bir çalışması var. Broadcom'un da bir çalışması
çok
var.
Çok açık orası.
Çok açık. Orada şampiyonun kim olduğu belli. 3G, 4G dedim mi Qualcomm'u bir merhaba demek zorundasın. Evet. Tamam mı? Bir cüzdan açmak zorundasın ama buna istinaden zaten Apple'ın kendi içerisinde modem geliştirme çalışmaları yaptığı da söyleniyor. Intel işbirliğini derinleştirerek ortak modem çalışmalarını hız verdi de söyleniyor.
İşlemcisini yıllardır kendi üretiyor zaten. Şimdi GPU da başladı.
GPU da başladı. Birazdan şimdi başka bir konumuz var. Onunla değineceğiz. Dolayısıyla bunların hepsi tabii Qualcomm'un da uzun vadeli planlarını şekillendiren gelişmeler kaldı ki.
Ya bugün satılacak mı satılmayacak mı konuşulan bir firma haline aldı.
İşte görmüyorsun da hissedarlar 10 dolar, hisse başına 10 dolar daha fazla verin satalım diye Qualcomm'a daha doğrusu Broadcom'a mesaj yollamışlar ama o karşılık bulamadığı için kaldı. Yoksa satacaklardı
evet.
Yani. Çünkü bir de şöyle bir durum var. Bu davalar açıyorlar. Apple dava açıldığı anda diyebiliyor ki o zaman ben de sana şu an ödeme yapmıyorum. Davanın sonucunu bekleyeceğim. İşte avukat masrafları var. Bu ödemeler evet. Alamıyorsun. Patent gelirlerin sekteye uğruyor.
Bir de yavaş yavaş Apple de elini çekme telaşı içinde o taraftan Qualcomm'dan. Bu da etkiliyor. Yani yatırımcı bakıyor. Belli ki bir 3-4 sene içinde belki de hiç Qualcomm kullanmayacak Apple.
Bir de şimdi
bugün adam GPU kendim üreteceğim dedi.
Yani bir de şimdi zaten birazdan aslında deneyeceğim haberin içerisinde de var bu detay. Bugün Apple işte dünyanın en fazla telefon satan ikinci firması. Samsung, Apple ve Huawei diye gidiyor. Ya Apple'ın bir teknolojiyi kullanmayacağım demesi o teknolojiyi üreten firma için borsada ciddi
evet.
Bir dalgalı döneme işaret ediyor. Dolayısıyla bunların hepsini herhalde hesaplıyorlardır diye düşünüyorum ama ya bu daha bu köprünün altından çok su akar yani. Bakın sürekli her gün birbirlerine giriyorlar yani yeni iddialarla. Bahsettiğim gelişmeden aslında biraz da konuşalım istersen. Apple'ın dikey büyümesi devam ediyor. İşte işlemciyle başladı. Daha sonra grafik işlem birimini kendisi yapar hale geldi. Kademeli olarak başka şeyleri de yapıyor. İşte iMac Pro'ya bir takım çalışmalar var. Ya Touchbar'ın işlemcisine kadar kendisi yapar hale gelmiş durumda. Şimdi konuşulan şöyle bir iddia var ki bu Japonya kaynaklı bir haber. Japonya önemli yayınlarından bir tanesinin aslında paylaştığı bir haber. Gelecek seneki yeni nesil iPhone'lar için Apple'ın kendi güç yönetim devresini geliştirmeye başladı ve bunun alanındaki en kapsamlı ve gelişmiş çözüm olacağını Japonlar söylüyor.
Ya şimdi çıkmadan bir şey söylemekte bir de güç kontrol devresi araştırmadım. Tam olarak ne halta yarıyor telefonda bilmiyorum açıkçası. Yani pille ilgili bir yöneticidir büyük ihtimalle. Şarj esnasında işe yarıyor olabilir. Ama şu anda ahkam kesecek ya da yorum yapacak bir durumda da değilim açıkçası.
Şimdi şöyle bir durum söz konusu.
Yani tabii, güç yönetim devresi ne yapıyormuş baktık mı hiç?
Hem enerji tüketimindeki anomalileri engelliyor hem de tabii ki şarj yönetimi üstleniyor. Yani o tarafta şimdi kablosuz şarjla ilgili bir takım çalışmalar var. Yeni satın aldığı şirketler de var. Muhtemelen ona daha iyi entegrasyon anlamında.
Yani dediğim gibi o
satın aldığı firmalar üzerinden de tabii böyle bir teknolojiyi değiştirip.
Ne kadar önemli, kim ne yapıyor o tarafta bir bilgim yok. O yüzden yorum yapamayacağım. Yapsın bakalım, her şeyi kendi yapma yolunda ilerliyor adamlar.
Yani genelde şu aşamada söylenen dediğim gibi enerji tüketimi ve şarj olma kabiliyetleriyle ilgili bir takım avantajları sağlayıp sağlamayacak konusunda beklenti var.
Hani en gelişmiş diyor ya. En gelişmiş olmasını ne sağlayacak? Şu anki ne yapamıyordu o yapacak?
Bunu tabii haberi yazan gazetenin analizine sormak lazım. Şimdi neye göre kıyasladı?
En gelişmiş olacak. Güç yönetim yongası
kesin,
olacak.
Kesin olan şu. halihazırda Apple'ın iPhone'larda kullandığı güç yönetim devresi aslında Dialog Semiconductor isimli bir şirketten geliyor. Ve
o da batacak yani. Eğer böyle giderse.
Yani bu şirketin %75 geliri de Apple'dan geliyormuş. Şimdi Apple'ın oradan elini çekmesi. Zaten Apple'la ilgili bu haber çıktığında %20 erimiş hisseleri.
Resmi de varsa arkadaşlar satın. Resmi de
kavuştuğu anda da durum farklı noktaya gelebilir. Bu arada Apple'ın yeni geliştirmekte olduğu güç yönetim devresinin üretiminin de yine TSMC yapacakmış. Böyle bir bilgi daha var. 2018 yetişmezse eğer 2019'a kesin gözüyle bakılıyormuş bu dönüşüm için. Razer'ın telefonu çok aslında yurt dışında kullanılan tarafından başarılı bulunan bir telefon oldu. İşte pil performansına, ses kabiliyetine kadar 120 Hz ekranın sunduğu bir takım deneyimlere kadar ve yok satıyorlar zaten. Ben Twitter'dan takip ediyorum. Sürekli işte yeni stok yolda, işte üretim arttırmaya çalışıyoruz tarzında bazı mesajlar veriyor. Hem şirket çalışanlar hem de
yok satma olayının tamamen bir pazarlama hilesi olduğunu inanıyorum net.
Adetleri
kaç tane tabii üretiyorsun da neye yok satıyorsun? Bana rakam ver. Yok satıyoruz. Evet, ben de yok satıyorum.
Sadece ben şunu biliyorum. Reddit'e ve bazı yurt dışı sosyal platforma girdiği zaman hakikaten arayıp da bulamayan adamlar da var. Bu tabii düşük üretim kapasitesinden dolayı olabilir.
Yani sonuçta düşük satıp veriyorsan piyasayı bulamayabilirler yani.
Ama telefonla ilgili kullananlar en azından kullanıp da memnun kalmayan adam görmedim ben. Yayıncısından bireysel alıp yorumlarını paylaşanlara kadar.
Şimdi şey görmedim açıkçası. Yani ne kadar satıldığını, kaç kişi ulaştığını bilmediğim için az telefon satıldığı zaman az kullanıcı çok memnun kalmamış oluyor. Yani anlatabiliyor muyum? Çok zaten arayıp özellikle böyle peşinde koşup alan kullanıcı da telefonu çok fazla eleştirmiyor yani bilip özelliklerini aldığı için. Sadece bu telefonla ilgili en büyük övgü noktası 120 Hz'lik ekranı. Herkes ondan çok memnun kalmış.
Seneye muhtemelen
biz de iPad Pro'da kullanana kadar açıkçası bir ekranın bu kadar fark edebileceği konusunda bir fikrimiz yoktu. Yani 120 Hz ekran ne işe yarar ki derseniz telefonda gerçekten de kaydırma deneyiminde çok büyük fark yaratıyor. Bir de ekstra olarak pil konusunda herkes memnun.
Bir de tabii 120 Hz derken sana seçenek de sunuyor. İstersen onu opsiyonları listesine geçiş yapabiliyorsun. Konuya geri dönecek olursak eğer Razer'ın telefonu ile ilgili olarak Razer'ın CEO'su kurucusu Min Liang Tan'ın bir açıklaması oldu. Çünkü telefonda 3.5 mm kulaklık jack'i yok. Razer aynı zamanda özellikle gaming, oyun odaklı en fazla kulaklık satan firmalardan bir tanesi olduğu için kendisine istinaden bazı sorular soruldu. İşte neden 3.5 mm kulaklık jack'i neler vermediniz diye. Şunu söylemiş. Diyor ki birinci burada 3-4 farklı neden var diyor. Bunların başında diyor daha fazla pil koyabilmek için çıkarmamız gerekiyordu diyor. Çıkardığımız için ekstra 500 mAh koyabildik diyor pil tarafına. İkincisi diyor aynı zamanda performans tarafında termal olarak kasa içerisinde daha fazla geniş alan üretebildik diyor. Üçüncüsü de diyor zaten artık yeni nesil 24 bit DAC desteğiyle diyor kullanıcılara oyun odaklı daha iyi ses deneyimi sunabilmek anlamında o geçişi yapmamız gerekiyordu diyor.
Arkadaş ne portmuş. Apple çıkartana kadar hiçbirinin aklına gelmiyor. Apple bir çıkarttı. Sırf oradaki pastayı gördüler, dönüştürücüler, yeni ekstra kulaklıklar vesaire bileşenler.
Şimdi gerçi 2-3 senede şeyde de var o. İnternet mapping'de de var. Koydum. Tipçi üzerinden ses aktarımı
oluyor. Yani normaldir.
Olayım. Ama internet işte telefon tarafında
termal
olmadığı için.
Termal bütçe yaratmış. Orayı pilden doldurmadın mı? Nasıl bir termal bütçe yarattın ekstra olarak?
Tamam tabii tamam. Kasanın artık köşelerini kullanamadığın için tamamını tabii ki pile dolduramıyor ama sonucunda ekstra termal avantaj sağlayacak kadar yer elde edebiliyor musun orada onu bilmiyorum.
Sonuçta yani lazım. Öyle bir şey anlatmış ki şu yok 24 bit gelişmiş DAC'lar falan filan. En gelişmiş kulaklıklara bak piyasada satılan hiçbiri Type-C veya Lightning formatında değil. Yani normal analog bağlanıyorlar. Onları bağladıkları DAC'lar.
Ama onlar zaten şu anda şey.
Telefondan daha pahalı.
Buna zaten istinaden şey yaptılar onlar. Bizim sitede de haberi vardı zaten galiba. İşte Hammerhead diye bir kulaklık ailesinde de Type-C'ye kullanan. Kablosu 80 dolar, kablosuz da galiba 100 dolar civarında söylenene göre bir gün civarında
ya buradaki gidebilen. Yani en güzel açıklama şu olabilirdi. Çağ kablosuza gidiyor. Biz de kablosuz kulaklıklarımızı piyasaya sürdük. Böyle devam edin diyebilirlerdi.
Ama en azından gerekçelerini açıklamış. Diğer firmalar neden kaldırdığını söylemiyor bile açıkçası.
Yok aynısını Apple söyledi. Daha hayır, fazla alan yaratmak
Android için. Android tarafında mesela ha, öyle. Çıkarıyor sormadan. Tamam.
Ama hani... bunların açıklaması biliyorsun değil mi? Apple'ın açıklamasıyla birebir aynı.
Biraz daha biraz da oyuncu gözüyle bakmaya çalışmışlar.
Ha yani.
Biraz oyuncu telefonu olduğu için termal bütçe ondan sonra.
Onlar en söyleyeyim. Azından bir kablosuz kulaklık falan vurgusu da yaptılar. Çağ oraya gidiyor falan diye. Bunlar onu atlamışlar.
Yani sonucunda alternatiflerin olması da her zaman iyi. Sonuçta Apple bunu söylüyor ama kutudan da yine adaptörü de verir istersen.
Yani bunlar da çıkıyordur adaptör canım.
Büyük ihtimalle çıkıyordur. Kutu içlerini görmedim ama çıkmaması zaten tuhaf olur. Samsung mobil işlemciler için ikinci nesil 10 nanometre üretim geometrisini duyurdu. Açıkçası Snapdragon 835'i baz alarak yapılan bir kıyaslamada %10 daha fazla performans ya da %15 enerji verimliği sağlayabiliyor. Ama şimdi şöyle bir tuhaf durum var. Yine aynı zaman dilimi içerisine çıkan haberlere göre Snapdragon 845 ilk nesil 10 nanometre üretimi devam edecekmiş. Çünkü Samsung'un ikinci nesil 10 nanometre için kullanacağı fabrika aynı zamanda 7 nanometre için çalışmalara ev sahipliği yaptığından dolayı kapasitesi sınırlıymış. Dolayısıyla oradaki kapasiteyi büyük oranda kendi işlemcisini kullanabileceği söyleniyor. Buna istinaden de Snapdragon 845'li bir Galaxy S9 Amerika'ya aslında 835'in üretim teknolojisiyle gidecek gibi görünüyor.
Ya Samsung aslında bana sorarsan en talihsiz firmalardan bir tanesi. Genel olarak Android ekosisteminde kullandığı teknolojilere ve yaptıklarına baktığımızda eğer Apple'ın karşısına gerçekten bir Androidçi koyacaksan bu Google değil. Samsung'un bizzat kendisi. Adamların talihsiz olduğu nokta da yazılımın Google tarafından verilmesi ve Google'ın orada dayatmalarına ne yazık ki evet demeleri gerekmez.
Temel kurallar var onları sonucu
yani atlayamıyorlar. Bugün bakıyorsun Google'a eklediği şeylere bir de Samsung'un yaptığı şeylere bakıyorsun. Samsung hep bir adım öndeydi Android ekosisteminde biliyorsun genel yani işte, yapı olarak da.
Çift ekran olayından, çift pencere olayından tut da klavye evet. Fare desteği vesaire bir
şimdi
sürü şey var.
Şimdi bu firmanın artışısı var. Biliyorsunuz Apple'ın ilk iPhone 8 ve iPhone 10 lansmanında orada öne çıkan madde neydi? 4K 60 FPS. Bu adamların Yonga'sının 4K'da 120 FPS'ye kadar desteği var.
Var.
Ama ne tarafın yok? Qualcomm tarafının yok. Snapdragon 835'te böyle bir destek yok. 4K30'un üstünü göremiyorsunuz. Dediler ki Note 8 güncelleme alacak. Ama sırf Snapdragon tarafındaki bu desteksizlik yüzünden büyük ihtimalle bu güncellemeyi veremiyorlar. İnşallah bir an evvel.
O sıkıntıyı daha önce 4K video kayıt tarafında da yaşadılar.
Evet. Bunlar umarım bir şekilde şu şeyi aşarlar. Yani Qualcomm değil de artık her yere Exynos gidecekse Exynos gider. Yarın öbür günde umarım bu firma için şey konuşabiliriz yani kendi işletim sistemi Tizen'li doğru dürüst çalışan telefonları da piyasaya sürmüş olurlar. En azından bu yaptıkları yatırımların bir karşılığı olsun adamlarda.
Ya sonucunda özellikle şu anki 8895 yani S9, S8'lerde ve Note 8'de kullandığı platform zaten fazlasıyla güçlü bir platform. O tarafta işte modem, uyum, operatörlerin beklentileri vesaire belli ülkeler için hala bunların sınırlarından faktör oluyor ama.
Bunların en büyük sıkıntısı şu Erdi bana sorarsa. Yani bugün bir Note 8 ile telefon satın alıyorsun. Kurulumunda Google hesabına ayrı giriyorsun. Bixby için ayrı ayar yapıyorsun.
Samsung Galaxy
hesabına aynı zamanda Google'un asistanı içinde olmak zorunda. Yani adama şey şansı vermemişler. Google asistanı tamamen at. Bixby tamamen gelsin diye bir seçenek yok. İlla o da olacak, o da olacak.
Zaten o şimdi bir de telefonu tüm kurumları yapıyor, açıyorsun kameraya gir izin veriyor musun?
Aynen. Zaten kurumdan çıkmadın bu kamera senin kameran değil mi yani?
İzin, 5 tane de izin vermen gerekiyor ekstra. Tabii bunlar kullanım deneyimi anlamında kullanıcının istediği şeyler değil. Sürekli yani bir sonraki aşamayı zorunlu kılıyor olması. Bu tabii sadece Samsung'a özel bir durum değil. Şu anki Android telefonlarının hepsinde
böyle bir... Ekosistemin getirdiği bir olay.
Google'ın getirdiği zorlamanın... Tabii bildirim olayı ve arka tarafta onay mekanizması her zaman bizim istediğimiz bir şeydi ama şimdi kamera uygulamasına 5 farklı yetki verme olayı...
Ya ben orada hala çekerken... şeye takılıyorum. Burada izleyenlerin de yorumları tabii bizim için çok değerli, önemli ama yani kutudan bir telefonu satın alıyorsunuz. Bunu illa kendiniz teknik bilgisi iyi insanlar olarak düşünmeyin. Bir video çalıştırman gerekiyor. Sana soruyor, fotosla mı açayım, kendi video uygulamama mı açayım? Arkadaş ben seni satın aldım değil mi? Video izlemek istiyorum. Sen bunu baştan bir akıl et düşün yani bana sorma. Hangisi daha iyi video açıyorsa sen onu da aç bana. Varsa bir format desteği. Aynen. Google Photos'u sen bana niye soruyorsun ki Samsung'un video oynatıcısı varsa? Ya da Samsung'un resim göstericisi varsa niye orada açayım
yani
orada
de,
açayım?
Şimdi diyorsun. Bir de şu anki durum iyi tablo yani. 2 sene öncesine kadar Samsung'un kendi arayüzünde de kendi uygulamaları vardı. Yani
evet.
30 tane uygulama çıkıyordu. 2 tane kamera uygulaması, 2 tane galeri uygulaması, 2 tane tarayıcı.
Saçma sapan değil yani, mi?
Gerçi tarayıcı seçeneği hala devam ediyor ama Samsung'un şu anki kendi...
Tarayıcısı yani, atacın... mesela. Ya Samsung o kadar diyorum ya bahtsız bir firma. Adamın tarayıcısı Chrome'u 8'e katlar hala.
Mükemmel çalışıyor. Evet. Yani reklam engelleme gibi takım gelişmiş kabiliyetlerde de çok hızlı entegre olan ve güzel çalışan bir platform. Ama şunu da söyleyeyim. O kadar telefon dedik. Geçtiğimiz hafta Almanya'da Pixel 2'yi kullanma şansım oldu. Yani kamerası mükemmel. Ben böyle bir portre modu Görmedim.
Google'ın kendine ait teknolojileri geçen seneden bu yana aslında, geçtiğimiz seneden bu yana kullanıcının ilgisini çekiyor. Ama Pixel telefonlar da globalde böyle her yerde bulabileceğin cihazlar değil. Pahalı. Türkiye'de yoklar mesela.
Yok. Fiyatlar da yüksek. Yani işte ben Almanya'da deneme şansım oldu. Pixel 2. Pixel X'liğe bakmadım. O kadar çok kronik sorun var ki o telefonda. Hani direkt kaçmak gerekiyor ondan zaten. Yani 799 avro gibi fiyatı var. İşte düz hesap 5'te çarpsan. Yani oradan 4000 liraya alıyorsun yani bakıldığı zaman. Ama hem ön hem de arka kamerada portre. Yani objeyi arka plandan o kadar net çizgilerle ayırabiliyor olması. Görüntü kaybı yaşatmadan bunu yapabiliyor olması. Keskin kaybı yaşatmadan vesaire çok başarılı.
Evet.
O açıdan gerçekten güzel yapmışlar. Sorulduğu zaman Google'un dediği tek şey şu. Rakiplerimizde olmayan bir makine öğrenme ve yapay zeka teknolojisi kullanıyoruz kamera tarafında. Ama detaylarını paylaşmıyorlar. Sadece Pixel telefonlara özgü kalacağını ve bunu yakın vadede başkalarıyla paylaşmayacaklarını söylüyorlar. Fakat hakikaten muazzam, heyecanlanmadım değil. Bir başka haberimiz Huawei'nin alt markası Honor'la ilgili. V10 telefonla ilgili bir aslında Londra'da 5 Aralık'ta bir etkinlik yapacaklar ama öncesinde telefonun resmi tanıtımını gerçekleştirmiş oldular. Bir takım duyumlarımız var. Türkiye'ye geldi gelecek gibi görünüyorlar. Alternatif bir marka olarak. Huawei operasyonuna ayrı bir şekilde. Seçeneğin olması güzel tabii. Çünkü gençleri hedefleyen bir marka ama orada fiyat politikasını doğru ayarlamaları gerekiyor. V10'a dönecek olursak eğer aslında Mate 10 Pro'nun Honor versiyonu gibi düşünebiliriz. Özellikle olarak büyük oranda benzerler. İşte 5.99 inç 1080x2160 ekran var. Kirin 970 işlemcisi var. İşte 6 GB RAM'e kadar seçenek var. Sadece çift kamera konfigürasyonu Mate 10 Pro'dan biraz daha farklı. Leica vurgusu yok, Leica yok. Buna ek olarak tabii fiyatlandırması da biraz daha ucuz. İşte 450 dolar civarında bir fiyat. 400 dolardan başlayan bir fiyatı var aslında bakarsan ki Mate 10 Pro'lara bakılacak. Onlar artık 600-700 dolar bandında fiyatlarla başlıyor yurt dışında.
Ha, Mate 10 Pro dediğimiz alet şimdi donanım olarak ve sağlıkları elde tuttuğunuz zamanki o kalite hissiyatı bakımından tabii ki üst seviye bir telefon. Onun fiyatlara çıkması normal. Honor'ın bu fiyatta satılması ise Mate 10'u biraz engeller gibi duruyor.
Mate 10 işler ülkede yok.
Yani Türkiye'ye gelse mesela bu cihaz Mate 10 Pro'nun satışını bayağı törpüler.
İşte kaç paradan geleceği çok önemli. 450 dolar. Yani işte bugün yurt dışında 450 dolara satılan telefonu işte konuşurken OnePlus 5 var mesela benzer fiyata satılan. Türkiye'de Grey'de işte 2500 lira civarı fiyata satılıyor. Bunlar tabii resmi olarak geliyorlar. Yani bir Samsung gibi geliyor. Bir elçisi gibi geliyorlar.
Yani 3500 olsun.
Yani hani 3000 lira falan getirebilirlerse dediğin olur. Hakikaten şimdi kamera
diye 4400 lira.
Tabii 4300 lira. 4299 lira. Arada 1000 liradan fazla ciddi fark var ki tasarımı da çok güzel bir telefon. Yine köşeden köşeye ekranlar, çerçeveler mümkün olduğu kadar tıraşlanmış. Güzel de görünen bir telefon. Çift kamerayına bakıldığı zaman aynı işlevle, aynı mantıkla çalışan çift kamera konfigürasyonuna sahip. Dolayısıyla açıkçası heyecan verici bir gelişme. Türkiye'de ne zaman operasyona başlayacaklar bilmiyorum ama arka planda çalıştıklarını duydum arkadaşlar. Aslında sıradaki haberimizde konuşmuş olduk. Mate 10 Pro 4299 TL'lik bir fiyatla.
Çok yüksek.
Şöyle bir 3500 falan yapabilselerdi eğer.
O telefon, ya bana sorarsan o telefon güzel bir telefon bak. Şu anki Türkiye'de ne yazık ki doların yüksek olması, euronun yüksek olması nedeniyle fiyatının yüksek olmasını anlıyorum ben. Yani bazı kullanıcılarımız da bazen notlarında bunu yazıyorlar biz çok yüksek fiyat dediğimizde ama şimdi Huawei'in de bir satış rakamı var. Yani satabileceği rakam var 4400. Onlar için çok lüks. Ben o telefonu çok hızlı bir şekilde fiyatın 4000 altına ineceğini düşünüyorum.
Yani şimdi 4000 liranın üstüne çıktığın zaman için Note 8'ler vesaire bakıldığı...
Ben şimdi şöyle bir şey var. Bir gerçek var net. Bugün Note 8 Türkiye'de 5000 lira değil.
Tabii canım çok daha ucuza bulabiliyorsun.
Ve resmi Samsung garantili alıyorsun. Hani nasıl satılıyordur, ne yapıyordur ben bilmem. Samsung garanti veriyor mu? Veriyor. Ben yasa dışı bir iş yapıyor muyum? Yapmıyorum. Paramı gönderiyorum, alıyorum.
Samsung Ticaret AŞ İtalya'ya veriyor mudur? Yazıyor.
Yazıyor, bitti. Sıkıntı yok. Bugün aynı fiyata ben Note 8 alabiliyorsam harbiden kafamı bir şekilde çok sert çarpmış olmam lazım ki Huawei'yi aynı fiyata alayım.
İşte fiyat avantajı sunması lazım. Orada yani çünkü 8... telefon çok güzel bir telefon. Bu telefon
tamam,
çok iyi bir telefon.
Evet, iyi bir telefon ama Note 8 daha iyi bir telefon. Yani ben toplam paket olarak baktım da öyle bir telefon. Ya,
Note 8 şimdi şöyle bir şey var tabii. Samsung tarafında tabii Note 8'in kulvarı da farklı biraz. Samsung bunlara rakip olarak onu konuşlandırmıyor daha ziyade. Kalem vesaire profesyonel hitap eden rakibi olmayan bir telefon gibi düşünüyorlar onu. Çünkü zaten yani, rakibi de yok. Fablet olarak kalemli bir fablet gibi düşündüğün zaman.
Ha, 5000 lira fiyat olarak baktın mı? Tamam. Arada fark var. Ama ben girip herhangi bir ticari siteden Samsung garantili onu 4500 alabiliyorsam ki daha uygun fiyat alanlar oldu biliyorsun bazı indirimlerle kullanıcılarımız. O zaman pek şansları yok gibi görünüyor.
Ya bu telefonun tabii takdire şayan yönlerinden bir tanesi Android 8 ile gelmesi, o güzel. Şu an yavaş yavaş aslında kutudan çıkan telefon kutudan çıkmaya başladı. Sony tarafında XZ1 gibi şeyler de var, modeller de var yine Android 8 ile gelen. Henüz şu an yaygın olarak kullanılmayan Android tarafında API'ler hazır olmadığı için aktif olarak tüm telefon her özelliğini belki dayandıramıyoruz ama işte bir yapay zeka donanımı var. Sinir ağ işlemcisi de yine platformun içerisinde var. Bunlar tabii günümüz trendlerini yakaladığını gösteriyor telefonun ama fiyatı belki daha rekabetçi olsaydı daha geniş kitlelere aslında ulaşabilir diye düşünüyorum. Nokia 9'un aslında bir görüntüsü sızdı. Kılıfçılar sızdı yine. Kılıfçılar sızdığı görüntüler %99
çıkıyor. Evet.
Yani böyle bir durum söz konusu ve telefon aslında bakıldığı zaman biraz not havası, biraz Samsung'un Galaxy S serisinden izler taşıyan bir tasarıma sahip olduğunu görüyoruz. Yanlardan kavis, üst alt tarafta bana biraz bizim mesela editör Note 8 demiş ama Note 7'yi andıran bir çerçeve kalınlığı geldi. Burası Samsung esintisi var yani telefonla tasarım olarak.
Ya şöyle bir durum söz konusu. Mesela Nokia'nın 8'i güzel bir telefondu. Yani kamerası mükemmele yakın bana sorarsan.
Android 8 güncellemesini aldı,
Android
hızlı çalışıyor.
Android 8 güncellemesini aldı, hızlı çalışıyor. Güzel bir telefon. Alıcısını memnun eden tasarımdan kaybediyordu. Eğer bu telefon çok yüksek bir fiyattan girmezse şimdi asıl kitlelere gideceği, yürüyeceği telefon bu olabilir.
Yani Nokia 8 işte 3000 liranın biraz altında. 2900 lira gibi bir fiyatlandırmayla Türkiye'de resmi olarak piyasaya çıkmıştı. Şimdi tabii bu telefonun fiyatının ne olacağını bilmiyoruz ama daha pahalı olacak kesin. Orada dediğim gibi uygun fiyatla gelirse eğer güzel olabilir. Yine çift kamera var. Arka tarafta parmak izi okuyucusu da var.
Kameraları iyi.
Kameralar iyi zaten. Bu da muhtemelen Zeiss olur diye düşünüyorum. Buradaki görüntüden çok fazla anlamak mümkün değil ama yine 835, 6 GB RAM gibi özelliklere sahip olacağı da konuşuluyor zaten. Ay sonunda ya da 1 Aralık'ta, ay sonundan başlayarak 1 Aralık'a kadar devam eden Finlandiya'da bir etkinlik var. Slash diye bir etkinlik. Orada tanıtılabilme ihtimali varmış. Bakalım. Yani şurada bir şey de kalmadı aslında ay sonuna. Bekleyip göreceğiz. Bugün yarın zaten haberleri gelmeye başlar. Eğer resmi tanıtım Samsung Nokia es geçmezse. Sıradaki haberimiz Xiaomi'den. Xiaomi'de Redmi 5 ailesinin tanıtmaya hazırlanıyor. 7 Aralık tarihinde resmi duyuruyu yapacaklar. Bununla beraber bir takım görüntüleri de paylaştılar
bunlar
zaten.
Bunlar herhalde en heyecan verici seriyi şu an tanıtacaklar.
Mesela Redmi 5 modeli var. 5.7 inç. İşte 1440x720p gibi. Yine tabi 18.9'dan dolayı gelen böyle bir tuhaf çözünürlüğü var. Örneğin Snapdragon 450 platformunu kullanıyor. 3 GB RAM ve 16.32 seçeneği varmış. Redmi 5 Plus var. Onun içinde muhtemelen 5.99 inç ekrana sahip olacak konuşuluyor ki onda da 625 olması muhtemel.
Ha şimdi 625 yeterli ya.
Fiyat
yani evet 625 telefonu alıp da aman telefonum çok kötü çalışıyor, hiçbir şey kullanamıyorum diyecek adam tanımıyorum. Ha bazı oyunlarda, belli oyunlarda optimizasyon sıkıntısından dolayı çözünürlük nedeniyle sıkıntı yaşayabilir belki kullanıcılar. Ama genel olarak ben 625'in şu anda son kullanıcı deneyimi olarak her şey için düşünüyorum.
625 ile ilgili benim düşüncem şu, enerji verimliliği çok yüksek bir platform. Zaten Qualcomm'un ilk 14 nanometre işlemcisi. Çok güzel gidiyor konuda. Az ısınan bir işlemci muadillerine nazaran. Günlük kullanımda pek çok şeyin altına kalkabilecek bir işlemci ama hani çok böyle beklenti oyundan oyuna zıplarım işte arada test yapar, skorum yüksek çıkmasını isterim, orada hızlı çalışırım.
Oyun da oynar. Bu arada oyun da oynarsınız ha, şey yapmayın. Yani 625 oynatmıyor diye
tabii,
bir şey.
Tabii,
bildiğiniz yani Google Android marketteki %99'u oynarsınız.
Ama hani en hızlısını istiyorum diyorsan ya bu platform tabii sonra kabiliyetleri de büyük olasılık. Çünkü bir de ekran çözünürlüğü 1080x2160.
Şeye gelmek istiyorum herhalde yani yavaş yavaş aslında. Burada onu konuşmak lazım. Artık en hızlısını istiyorum diyen adama ben şöyle komik bir şekilde bakıyorum. Niye en hızlısını istiyorsun? Ne yapacaksın yani? Ne yapacaksın abi bu bilgisayarı?
Yani şöyle bir
yani
durum
şey, var. Telefonu aldın en hızlısı oldu. Evet en hızlısı elinde. Mükemmel uçuyor telefon. Ne yapıyorsun en hızlısı olunca?
Aynı şeyleri yapıyorsun. Yani sunucu kullandığın çalıştığın uygulama sayısı belli. 10
bir
tane,
de
15
en hızlısı
tane.
Derken diğerinden 3 saniye farklı açmıyor. Yani birisi 10 saniyede Twitter açarken birisi 1 saniyede açmıyor. Belki gözün göremeyeceği aralıklarla açıyorsun.
Ya orada tabii şeye bakmak lazım. Yani optimizasyon nasıl? Storage'ı. Yani depolamayı nasıl kullanıyor?
Yani bazı UI kullanıyor.
Tabii
öyle
yok, bu telefon bir telefon evet. Zaten hızlı çalışıyor. Yani Xiaomi'nin çok yavaş çalışan hantal bir telefonu zaten yok. MIUI 9'la beraber çok daha da güzel oldular. Bu telefonların bence en güzel tarafı birincisi artık sektörün oraya gideceği belli oldu. 18.9 yani yeni bir teknolojiyi geniş kitlelere getirebiliyor olması. İkincisi de 100-150 dolar civarında fiyatlara sahip olması ki ya Türkiye'de 1000 lira altına satılır bu telefon.
Mesela şey çok enteresan bu hız konusunda. iPhone 10'da dikkat edersen eğer Apple bu sefer çok hızlı işte bu mükemmel grafiklerdeki oyunu bunda oynayabileceksin. GPU da şu kadar yaptık. Dünyanın en hızlısıyız. Şöylesiniz böylesiniz vurgusunun ötesinde. Biraz daha deneyime doğru yöneldi. Neden? iPhone 7 Plus'tan sonra zaten o tarafta uçuk kaçık bir deneyim sahibi olamıyorsun. Neden? Çok hızlı. iPhone 7 çok hızlıydı zaten.
iPhone 7 çok hızlı. iPhone 8'ler zaten yeni nesil platform. iPhone 10 da zaten çok çok hızlı.
Artık adamın hızlı demesi alt taraftaki kullanıcı için bir şey hitap etmiyor. Yani zaten hızlıydı falan diyorsun. Aynen. Zaten hızlıydı.
Her zaman zaman şu sıra şeyler kötü. iOS 11 biraz sıkıntıları olan bir platform.
iOS 11 dedi bu kadar nasıl çuvallayabilirler o da çok enteresan. Çok başka yani, yazmaları lazım herhalde.
Hani önceki jenerasyonlarda nispeten 2 ya da 3 yıllık telefonların yer yer sıkıntı yaşadığını biliyorduk ama şimdi en yeni telefon da yer yer...
Ya orada şöyle bir problem var.
Performans kaybı yaşayabiliyor.
iPhone 10 için aleneceli iPhone 10'a özel geliştirdiler herhalde. Alt tarafta da çalışıyor ne de olsa diye biraz es geçtiler.
Yok öyle bir durum ki. Hani
bir de kaç güncelleme hani, çıktı hala toparlamadı.
Evet, yani hani iPhone 10'un durumu ayrı. iPhone 8, 8 Plus'ta da mükemmel çalışmıyor tamam mı? Yani farklı uygulamalarda farklı kronik sorunlar görebiliyorsun arka arkaya tekrarlanabilir.
Yok, genel olarak herkes gerekiyor. Çok şikayetçi. Mesela ben şey de okumaya başladım, arada görüyorum. Skyphone kullanıcılarından Android'e döndüm. Daha stabil şu an diyenler de var yani.
Tabii yani bugün gerçekten çok iyi optimize Android telefonlar var piyasada. Sevgilini sevmeyelim. İşte saf Android deneyimi sunan piksellerin muazzam çalıştığı mesela yazılım tarafında. Ha, onlar da bazen yazılım sorunu çıkıyor işte. Kendi kendine kapanma sorunu gibi ama.
Saf Android benden uzak dursun ya. Ben sevmiyorum. Bak ben Samsung'u seviyorum gerçekten, net söyleyeyim. Gerek olarak Android ekosistemine kattıkları, katarken de kullandığı yazılımların kalitesi Samsung'un çok iyi.
Özellikle yani Galaxy S6'lardan sonra çok ciddi bir değişim yaşadı. Evet. Hem mekanik tasarım hem de yazılım arayüzü anlamında.
Sadece o garipler dediğim gibi işletim sisteminin dayatmaları nedeniyle kurulum ekranında bile hala daha Google'ın dayattığı bazı şeyleri sana göstermek zorunda kalıyorlar. Yani 10 kere sözleşme imzalıyorsun. Ha, arada Samsung'un sevmediğim şeyi pazarlama şeyini de sana arada kaktırmaya çalışıyor, imzalatmaya çalışıyor filan. Şunları birazcık o Koreli mantığından uzaklaştılar, full kullanıcı deneyimine birazcık daha önem verseler. Bugün S8 aslında korkmalarına gerek yok. Bir sene daha satar.
Yani tabii ticaretin hani o tarafta nasıl planlandığını bilmiyoruz ama ya bugün kullanıcıların istemediği şeyler var. Yani Microsoft Word, Excel, PowerPoint niye telefondan çıksın ki? Yani indirmek isteyen indiriyor. Yani kullanmak isteyen açısından kolaylık sağlar mı? Sağlar ama o telefon eğer 50 milyon satıyorsa...
Şeyden dolayı biliyorsun Android ile Microsoft'un o kadar fazla patenti çıktı ki adamlara gitti dayatma yaptı. Samsung falan gibi firmalarla anlaşma yapmak zorunda kaldılar. Bugün Xiaomi'nin her yerde globalde bu kadar çok kafayı çıkartamamasının sebeplerinden biri de bu.
Patent olayı.
Patent olayı, hiçbirine uymuyor ki adam.
İşte Hindistan'a girebilmiş de oturup Ericsson'la ciddi anlaşma yapmak zorunda kaldılar. Yani çünkü
giremiyordu.
Giremez, satışını engeller. Evet. Bugün işte bizim futbolcumuzla işte Samsung'un tüm telefonları imha edilsin diye.
Evet.
Mahkeme başvuruları var yani bakıldığı zaman. Dolayısıyla bunlar tabii kolay konular değil ama her firmanın tabii kendi içerisinde farklı beklentileri var. Bunların zaman nasıl şekillendiğini beraber göreceğiz. Ama tabii Xiaomi Redmi 5 fiyatıyla gerçekten 1000 lira altında.
Fiyatın ötesinde şu anda sızan tasarımlara baktığımda çok güzel duruyor.
Sızmanın ötesinde zaten resmi fotoğrafları paylaştılar. Hep boy boy çok yüksek çözünürlükte olmasa bile gerçekten güzel görünen
yani
telefonlar.
Yani zoomladığınız zaman orada bir şey görüyorsunuz. O telefon eğer öyleyse güzel.
Telefon bence bayağı güzel.
Evet.
Evet arkadaşlar, önümüzdeki hafta yeni bir mobilitede görüşene kadar hoşça kalın, kendinize iyi bakın.
Hoşça kalın.